Ayrım 29.
Çok kötü geliyordu ses. Başbakandan sonra bir psikopos halkı nedamet getirmeye davet etti. Başımıza gelenler Ulu Tanrı'nın bize takdir ettiği bir cezadır. Bunu karışık bir uğultu izledi ve birdenbire yan odadan gelir gibi net bir sesle yükseldi radyodan. Burası Milli Uyanış Radyosu. Silahları bırakın. Gizli topluluklar kurmuş bulunuyoruz. 16. müfreze Arles'teki bütün masonları ve Marksistleri kurşuna dizmiştir. Grenoble'da 47. müfreze... Ne olur kapat şunu diye yalvardı Rike. Dinlemeye tahammülüm kalmadı. Yatmadı Agnes. Bütün geceyi kapalı pencerenin yanında oturarak geçirdi. Uçak ve top seslerini dinliyor ve bir ölüye ağlar gibi Paris'e ağlıyordu. Sabahleyin çocuklar Rika için bir parça süt bulabilmek umuduyla Dudu'yu da yanına alıp çıktı. Ama bütün dükkanlar kapalıydı ve hiç kimse kalmamıştı sokaklarda. İçi çocuk yüklü bir arabayı iten bir kadın gördü nihayet. Demek göç devam ediyordu. Soluk soluğa bir asker fırladı yan sokaklardan. Hayal meyal Pierre'i hatırlattı ona. Gözlerinin akı ilk bakışta göze çarpan esmer bir adam. Orleans kapısı ne tarafta çabuk söyleyin. Yolu gösterirken sordu. Neredeler? Eliyle anlaşılmaz bir işaret yapıp koşarak uzaklaştı asker. Agnes devam etti yoluna. Bütün perdeler sımsıkı kapalıydı. Bir tek canlı bile yoktu ortalıkta. Meydan saati 3'te durmuştu. Dört bir yanda mutlak bir sessizlik dalgalanıyordu. Bir çatırtı koptu aniden. Alabildiğine alçaktan uçuyordu uçaklar. Kanatlarındaki siyah gamalı haçlar seçilebilecek kadar alçaktan. Şimdi bombalayacaklar diye düşündü Agnes. Sonra da gösterdiği sükunete şaştı. Dudu'yu öldürecekler ve umurunda bile değil. Demek aklını kaybetti artık. Hiçbir şey anlamıyor. Bulvara sapmış ve birden durup kalmıştı. Almanlar geliyordu karşıdan doğru. Açık bir otomobilin içinde tüfekli askerler gördü. Ve hiçbir şey düşünmeksizin Dudu'nun gözlerini kapattı eliyle. O bari görmesin. Muhakeme edemiyordu artık. Görmek istemiyor ama bakışlarını bir türlü çeviremiyordu bu yabancı yüzlerden. Ve bir tek cümle dönüyordu kafasında. Girdiler, girdiler. Sıra süvarilerdeydi şimdi. Atlar durmuştu. Hayvanların sidiğiyle ıslanan şose pırıl pırıl parlamaktaydı. Bir un çuvalının üzerinde lil damgasını gördü Agnes. Sonra bir subay geçti bir otomobilin içinde. Yanağında yara izi vardı adamın ve aşağılayıcı bir gülümseyiş dolaşıyordu yüzünde. Bir başkası da eline bir fotoğraf makinesi almış resim çekiyordu durmadan. Belki Agnes'in resmini de çekmişti. Gitmek istiyordu ama bacaklarına söz geçiremiyordu. Yeniden askerler sükunetti. Bir şeyler çiğniyorlar ağızlarında. Çocuk denecek kadar genç insanlar. Ve çoğu gözlüklü. Neden acaba? Onlar da onun gibi mi yok mu yoksa? Hayır hayır. Onlarla ortak hiçbir şey olamaz Agnes'in. Korkunç bir şey. Girdiler, girdiler. Agnes bir araba kapısının yanında duruyordu. Siyah hotozlu yaşlı bir kadın çıktı. Almanları görür görmez ağlamaya koyulup yeniden içeri kaçmıştı. Çıt kırıldım iki kız geçti daha sonra. Gülüyorlar ve subaya bakarak mendil sallıyorlardı. Dudu sevinçle haykırıyordu. Anne bak askerler geliyor. Babam da artık gelecek değil mi? Sus dedi Agnes. Asker değil onlar. Alman. Kendi sesinden kendi de korkmuştu. Dudu avıza çıktığı kadar ağlamaya başlamıştı şimdi. Oğlanın elini acıtacak derecede sıkarak dar bir sokağa attı kendini. Bir an önce okula dönmek istiyordu. Boğucu bir sıcak vardı. Bir çürük kokusu yükseliyordu süprüntülerden. Her evin önünde bir çöp kutusu. Ta 3 gün önce şehir henüz meskun iken konmuşlardı oraya. Okul kapısının önünde bir kasaplık öküzleşi uzanıp kalmıştı. Bütün sokağı doldurmuştu çürüyen et kokusu. Kuyruklarını kısmış başıboş köpekler dolaşıyordu etrafta. Gelip leşi kokluyor, sonra burunlarını havaya dikip ürüyorlardı. Koridorda Rike'yi gördü Agnes. Sırt üstü devrilmişti. Tırnaklarını geçirircesine sarılmıştı aralık kapı kanadına. Dili dışarı sıyırmıştı. Dudu sordu. Nesi var Rüken'in anne? Agnes cevap vermedi. Bir askeri marş sesi geliyordu dışarıdan. 30. Andre kalmıştı. Almanların Paris'e gireceklerini aklı kestiğinde ne tren vardı ne de otomobil. Yayan gitmeye gelince mümkün değildi. Hasta bacağını güçlükle sürüklüyordu. Oturduğu ev tamamıyla boşalmıştı. 2 gün boyunca Andre askeri mızıkadan ve askerlerin ayak sesinden gayrı bir şey işitmedi. Yiyeceği kalmamıştı ama açlık da duymuyordu. Olup bitenleri anlamayı denemiyordu bile. Baltalanmış bir ağaç gibi divanına uzanmış yatıyordu sadece. Bazen gerçekten tamamıyla koptuğu oluyordu. Hayatının hiçbir döneminde bu kadar çok rüya görmemişti. Ve her şey birbirine karışıyordu bu rüyalarda. Elma ağaçlarının altında mitralyözünün yanına uzanmış görüyordu kendini. Babası ona fişek şeridini uzatmaktaydı. Derken bir düğün başlıyordu. Nivel elma şarabı dağıtıyor ve işte evlendim diyordu Janet. Ama kiminle belli değildi. Andre uyanıp karanlık atölyeyi süzmeye koyuluyordu şaşkın gözlerle. Paris'teydi, evet, ve Paris'te Almanlar vardı. Kafa patlatırcasına türkü söylüyordu dışarıda askerler. Görmüyordu onları. Pencereye yaklaşmıyordu bile artık. Beni öldürmemiş oluşları ne garip diyordu kendi kendine. 3. gün kapı vurulmuştu. Kımıldadı Andre, kalkmaya gayret etti. Kim olabilirdi ki? Kim olacak? Onlardır. Ve doğruldu ama Almanları değil, Loria'yı buldu karşısında. Gözünde siyah bir şerit vardı. Demek sen de kaldın diye sordu Andre. Para verdim, saatimi teklif ettim. Önce şoförün biri bizi almak istedi ama sonradan vazgeçti. Anam ihtiyar, yayan yürüyebilir mi o yolları? Gelip nereye dayandık görüyor musun Andre? Hayır, görmek de istemiyorum. Bir tepeyi savunmak için savaşmıştık biz. Ve hazırdık canımızı vermeye. Ama onlar Paris'i verdiler. Andre susuyordu. Yalnız mı yaşıyorsun? Evet, geldiklerinden beri adım bile atmadım dışarı. Ama ister istemez çıkmak zorundayım çünkü tütünüm kalmadı. Koca Şerşmidi sokağında tek canlı yoktu. Tütün kulübesi kapalıydı. Birden durdu Andre. Her şey o kadar güzeldi ki, yıkanmış gibiydi şehir. Ancak gün doğarken böyle görmüştü Andre bu eski sokakları. Oysa şimdi öğle vaktiydi. Göz kamaştırıcı bir ışık ve kısacık gölgeler. Sonra sessizlik. Turistler de Pompei sokaklarında böyle dolaşıyordur herhalde. Turistler. Ama biz turist değiliz ki. Pompei sakinleriyiz. Hüzünlü bir gülümseyiş dolaştı dudaklarında. Eskiden bir vitrinde peynirler dururdu, şurada da pipolar. Çoban kızı heykelciklerinin tozunu bizzat alırdı antikacı Bolo ve Joseph'in yahni yapardı. Ya bu ne peki? Köşedeki binanın cephesinde yavrularını kendi etiyle besleyen bir pelikan bulunduğunu nasıl da fark etmemişti bugüne kadar? 500 yıl yaşarmış pelikanlar ve kim bilir neler görüp geçirmişlerdir. Ama hiçbir şey görmemiştir belki de. Çevresine bakmadan yavrularını beslemiştir böyle hep. Laurier anlatıyordu. Anam ağlayıp duruyor şimdi. Gitar çalmak nesine yarayacak diyor. Hakkı da var. Gidip Almanların düğünlerinde gitar çalacak halim yok ya. Andre'yi güldürmek için gülümsemeyi denedi. Bombardıman edilmiş bir evi andırıyordu tek gözlü çehresi. Başını çevirdi Andre. Bir fırının önünde durmuşlardı. Andre birden acıktığını hissetti. Girdiler, Saint Germain mahallesindeki zengin konaklarıyla elçilikleri besleyen bir kibarlar fırınıydı bu. 50 yaşlarında, yanakları boyalı, iri göğüslü bir kadın olan patron, bir kadın müşteriye, Almanların birer vahşi olduğu iddia edilirdi diyordu. Tam tersine efendim, son derece terbiyeli insanlar ve her şeyin parasını ödüyorlar vallahi. Yeni bir nizam getireceklerini ve işçilerimize nasıl çalışmak gerektiğini öğreteceklerini söylüyor bizim hanım. Yapsınlar ya, aferin. Ballı ekmek yiyordu Andre, ağzı dolu dolu. Sizin hanımın ağzından sanki bal akıyor dedi. Kasadaki kız Andre'nin kulağına eğilmişti. Bayan Möjü'nün kahyasıdır bu kadın. Neyle ödeyeceksiniz, frankla mı, markla mı? sinsi bir alayla cevap verdi Andre. Markım yok benim. Kazanamadım daha henüz. Bay Meju değilim ki ben. Kasiyer bu sözlerdeki alayı sezmemişti. Telaşlı bir sesle devam etti. Bu markların sahte olduğunu iddia ediyorlar. Dediklerine göre Almanya'da geçmiyormuş bunlar. Ama öyle sanıyorum ki yalan bu sözler. Pekala, eli yüzü düzgün insanlar efendim. Kalp para kullanırlar mı hiç? Laurier'in omzuna vurdu Andre. İşittin mi dedi. Bak bayan Möje'ye, bizim Fresine bir anda anlamıştı her şeyi ve beynine bir kurşun sıkıp kurtuldu. Şimdi rahat o. Bizim halimiz ne olacak? Düşün bakalım. Her evini, her fenerini teker teker tanıdığı sokaklardan yürüyordu Andre. Ama gene de bir yabancı olarak duyuyordu kendini. Ballı ekmek iştahlarını açmıştı. Bir lokantaya girdiler. Bütün masalar Alman doluydu. Yıllardır aç kalmış gibiydiler. Yemeklerini birini bitirmeden bir ötekini ısmarlıyor, biranın ardından şampanya içiyorlardı. Galiplerin kendine güveni ve memnuniyeti bayraklarda, müziklerde değil, asıl burada, bu lokantada ve bu tıka basa doymuş adamların geğirmelerinde ortaya çıkıyordu. 10 yumurtalı bir omlet, adam başına bir piliç, 5 şişe şampanya. Gözlerini müşterilerinden kaçırmaya gayret ederek elinden geldiğince tatlı bir tebessümle oradan oraya koşturuyordu patron. Ellerinde yepyeni marklar hışırdıyordu. Andre ile Laurier komşularına bakmaksızın sessiz ve ağır bir işi yeni bitirmiş gibi dalgın dalgın yemekteydiler. Birdenbire rengi soldu Laurier'in, tabağını hırsla itti. "Neyin var kuzum?" diye sordu Andre. "Görmüyor musun şunu?" Eliyle büyük aynayı işaret ediyordu. Bir levha asmışlardı aynaya. Burada Yahudilere servis yapılmaz. Homurdandı Andre. Yeni efendilerimizin şerefine ortalığı donatıyoruz işte. Kötü mü? Laurier o kadar heyecanlanmıştı ki güçlükle konuştu. İyi olmasına iyi belki ama ben bir Yahudiyim. Aklımdan bile geçirmezdim böyle bir şeyi. Andre yemeğini yarım bırakıp hesabı ödemişti. Patron aşırı bir saygıyla onlara doğru koşuyordu. Yemeklerimizi beğenmediniz mi beyefendi? Tiksintiyle baktı Andre adama. Niçin astınız buraya bu pisliği? Patron fısıltı halinde bir sesle, başka çaremiz yok ki diye özür diledi. Müşterilerimizin zevklerini hesaba katmak zorundayız. Sakın ha, benim de böyle düşündüğümü sanmayın beyler. Onlar için bu. Ateş saçan tek gözünü adamın gözlerine dikmişti Laurier. Ya bu kimin için dedi? Onlar için mi yoksa sizin için mi? Bantla örtülü gözünü gösteriyordu. Tek kelime konuşmaksızın eve döndüler. Denecek ne kalmıştı ki? Orada tepenin üzerinde mitralyözün yanındayken hürdüler. Kaçmak, hayatla ölüm arasında bir tercih yapmak tamamıyla ellerindeydi. Ama şimdi baş eğmek, saatini Berlin saatine göre ayarlamak gerekiyordu. İşte duvardaki ilan. Düşüncelerinizi, duygularınızı ayarlayacaksınız. Peki sonra? Alman düğünlerinde gitar da çalacak mıyız sonra? Fırçaya sarılıp Berlinli veznedarların yemek yerken resimlerini de yapacak mıyız? Sus be Andre, sus aslanım. Ne renk kaldı ne de siz. Ve Jeanette de yok işte. Cadde kenarındaki sıralardan birinde bir ayyaş dilenci kaykılmış oturuyordu. Muzip gözleri vardı. Boş bir içki şişesi duruyordu yanında. Kelimeleri birbirine karıştırarak sayıklıyordu üstad. Barış mı dediniz? Resmi bir kağıt verin bana, hemen imzalarım barış anlaşmasını. Neden imzalayamazmışım yani? Neden? Boğazım kupkuru, bak. İçim yanıyor susuzluktan. Vallahi imzalarım. Hiç gözünün yaşına bakmam, kayıtsız şartsız imzalarım hem de. Church de Midi sokağında genç Alman askerleri yerinde sayıyordu. Boş bakışlı, açık renk gözleri vardı hepsinin. Avazları çıktığı kadar bağırarak şarkı söylüyorlardı. Yaslı evler asık suratlı dinliyordu bu anlaşılmaz şarkıyı. Askerlerden biri durdu, ipincecik sokağa bakarak gülmeye koyuldu. Ne kadar pis bir şehir bu böyle. Bir de Paris diye adı çıkmıştır. Zincirlerin şehri bu. Ve yoluna devam etti. Biz de kendi kendimize ne yapmamız gerektiğini sorup duruyorduk dedi Andre. Yapmamız gereken şey belli oldu işte. Paris'i temizleyeceğiz. Çünkü Paris bugün ne zencilerin ne de Fransızların. Gençlerin ardından kırkına merdiven dayamışlar geliyordu. Bıkkın ve üzgün görünüyorlardı. Birinci savaşı hatırlıyorlardı belki de. Zaferlerin ardından bastıran bozgunu, açlık ve düşkünlük yıllarını. Yanında iki çocuğu, sütçü kadın duruyordu Andre'nin evinin önünde. Almanların geçişini seyrediyor ve ağlıyordu. Günaydın dedi gözyaşları arasında Andre'ye. Sonra da ekledi. Bir türlü alışamıyorum bunlara. Bir asker yaklaşmıştı kadına, yaşlıca ve kupkuru yüzlü bir adam. Teselli etmek için olacak bir şeyler söyledi. Ama kadın anlamıyordu söylenenleri. Cebinden bir fotoğraf çıkardı o vakit adam. Şapkasında küçük bir tüy, pazar kıyafetine bürünmüştü ve 4 çocuk vardı yanında. Kadının hala anlamadığından korkarak parmaklarıyla da işaret ediyordu. 4. Sütçünün çocuklarını okşamak istedi sonra. Ama çocuklar ürküp annelerinin arkasına saklandılar. Teşekkür etti kadın, hatta gülümsemeye bile zorladı kendini. Asker uzaklaştıktan sonra da Andre'ye dönüp, ''En müthişi nedir bilir misiniz?'' dedi. Bir dakika için acıdım adama. ''Onun ne suçu var ki?'' diye düşündüm. ''Ama acımamak lazım. Acımak yerine onları...'' Hıçkırıklar sesini örtmüştü. Ağır ağır ve güçlükle tırmandı Andre Helezoni merdiveni. ''Bizim tepe ne kadar uzakta kaldı değil mi?'' Tüttür bakalım ve düşün ne yapabileceğimizi. Hiçbir şey bilmiyorum artık. 36'da bazı şeyleri anlıyordum. Anladığımı sanıyordum hiç değilse. Bir arkadaşım vardı, Pierre. Strasbourg civarında onu da öldürdüler. Pierre de bütün olup biteni anlıyor değildi aslında. Ama ateşli bir ruhtu. İman etmişti ve halk vardı o zaman. Halk. Konuşur, tartışır, gülerdi insanlar. Ya şimdi? Şimdi sen ve ben tek başımayız işte. Kafamın içi ne kadar darmadağın bilsen. Ama darmadağın olmaya ne kaldı ki? Yaşamaya değer mi diye soruyorum hep kendi kendime. Ve Almanlar Paris'e yerleşiyor. Laurier cevap vermemişti. Uzun süre karşılıklı oturup sessizce tütün içtiler. Dışarıda türküler çınlamaktaydı. Acı bir çığlık halinde soysuzlaşan türküler. 31. Hiç durmaksızın şafak vaktine kadar yürüdü Janet. Ayak sesleri, çocuk haykırışları ve uzak patlamaların yankıları işitiliyordu gecenin içinde. Gün doğduğunda Janet de ötekiler gibi çiğnenmiş otların üzerine attı kendini. Birkaç saat uyudu. Bir patlama sesiyle sıçradı yerinden, ileride bir toz bulutu gördü. İnsanlar toprağın içine girmek ister gibi yüzü koyun uzanmışlardı. Sonra karnı delik deşik olmuş bir kız çocuğunu götürdüler. Janet 20 kilometre kadar daha yürüdü. Mecali kalmamıştı artık, açlıktan 2 büklüm olmuştu ve ayaklarının altı yanıyordu. Ulaşmış oldukları köy, sakinleri tarafından toptan terk edilmişti. Kapalı bir dükkanın önüne yığılmıştı mülteciler. İçlerinden birisi dayanamayıp haykırdı. ''Daha ne bekliyoruz arkadaşlar? 2 gündür benim çocuklarımın ağzına lokma girmedi.'' Dükkanı yağmaladılar. Şişeler ve teneke kutular havada uçuşuyordu. Reçele bulanmıştı yaşlı bir kadının yüzü. Bir kutu konserveyle bir avuç bisküvi uzattı bir işçi Janet'e. Oraya kadar birlikte yürümüş olduğu kimselerden ayrı kalmaktan korkuyordu Janet. İnsanları tanımıyordu ama bir takım alametler bellemişti. Bir kadının ağarmış zülüfleri, küçük bir oğlanın sırtındaki denizci gömleği, üzerinde bir ibriğin çalkalanıp durduğu bir el arabası. Bir yandan onlara yetişmek için koşuyor, bir yandan da aceleyle bisküvi kemiriyordu. Yol üzerindeki köylerden birinde tek tük köylüler kalmıştı. Bir karı koca duruyordu bir kapının önünde. Janet de bir bardak su istedi. Hınçla baktı kadın. ''Paris'te değilsiniz'' dedi çatlak bir sesle. ''Suyu kuyudan çekmem lazım. 1 frank isterim.'' Kocası şaşkın gözlerle baktı kadına. Hayatında sanki ilk defa görüyordu karısını. Birden bir küfür savurdu. ''Kaltak!'' Sonra her şey müthiş bir çatırtının içinde birbirine karıştı. Deli gibi yere attı kendilerini insanlar. Sımsıkı bir toz bulutu örttü Janet'i. Ve kalkıp yeniden yürümeye koyulduğunda uzun süre çığlıklarını işitti kadının. Kocası ölmüştü. askerlerle karşılaştılar. Yol kıyısında mola vermişlerdi. Soru üzerine soru yağdırıyordu mülteciler. Almanlar nerede? Lorry'nin sol kıyısını savunacak mıyız? Askerlerse basıyordu küfürü. Allah kahretsin, ne yapacakları belli değil ki heriflerin. Albay defoldu gitti. Almanların sol kıyıyı atladığı söyleniyor. Eğer doğruysa boku yedik demektir. Durum basit. Dalader'e 5 milyon vermişler. Her şey önceden ayarlanmış yani. Ah namussuz alayı. Asılmayı bile hak etmiyorlar. Kafasında kocaman sargılar taşıyan kısa boylu bir asker Jeanette'e doğru koşarak bağırmaya başlamıştı. İspanya için yutturdular. 1. Çekler için yutturdular. 2. Ödeyen kim? Ödeyen ben. Beyzadelerse bordoya tüymüş. Şimdi söyle bakalım, ne kadar acı çekebilir bir insan? Buz gibi bir sesle cevap verdi Jeanette. Çok. Mülteciler geceyi geçirmek üzere bir kilise seçtiler. Binanın içine kurutulmuş çiçek ve günlük kokusu sinmişti. Jeanette'in yanında çocuğunu emziren şefkat dolu bir anne vardı. Bir ihtiyar kadınsa sunağın ayak ucuna uzanmış, inlemekteydi. Sabaha doğru sustu. Güneşin ilk ışıkları büyük camlı pencerelerden sızdığında hareketsiz olduğunu gördüler kadının. Burnunu kubbeye doğru dikmişti. Ölü mü, uyuyor mu belli değildi. Oturduğu yerde uyukluyordu Jeanette. Bir yarı düş hali içinde anı parçacıkları geçiyordu gözlerinin önünden. 1 Temmuz gecesiydi işte. Andre'nin yanında daracık bir sokakta ilerliyordu. Atlı karıncadaki mavi fil canlandı sonra. Sonra bir sokak feneri. Nihayet kocaman dallı bir kestane ağacı. Ve sıcak bir öpücük. Herkes harekete gelmişti. Uzun iç çekişlerle uykudan sıyrılarak yola devam ettiler. Şimdi güneşle yıkanan kireç badanalı küçük kilisede bir tek o ihtiyar kadın kalmıştı. Öğleye doğru bir tepenin üzerinden Lorry gördü Jeanette'i. Hareli bir ırmak ve kurtuldum dedi kendi kendine. O da bütün yoldaşları gibi ırmağı aşmanın yettiğine iman etmişti. Hayat vardı karşı kıyıda. Ateşe verilmiş veya terk edilmiş otomobiller ve doğranmış ağaçlarla doluydu ortalık. Direklerden kopmuş telgraf direkleri sarkıyordu. Birden tökezlenmişti Jeanette. Baktı, kocaman açılmış ağzında iri sapsarı dişleri görünen bir at leşiydi bu. Hayvan gülümsüyordu. Yaralanmış bir kadın uzanmıştı yolun kıyısına. Bir başka kadın vardı yanında oturmuş. Elleriyle yüzünü örtmüştü. Altını üstüne getirmişlerdi. Giyen şehrinin molozların arasında tencereler, kitaplar, asker çantaları sürünmekteydi. Tesadüfen ayakta kalmış bir duvar parçası üzerinde parlak, renkli bir afiş göze çarpıyordu. Lorry şatoları Fransa'nın incileridir. Yıkıntıların içinde kendisine güçlükle yol açabiliyordu Jeanette. Yakıcı bir güneş vardı, keskin bir leş kokusu saçılıyordu taş yığınlarından. Ölüleri gömmeye vakit bulamadıklarından olacak taşlarla örtmüşlerdi. Vücut parçaları gözüküyordu yer yer. Bir baş, ufacık iskarpinleriyle bir çift kadın ayağı, bir ihtiyar adam eli.